Selamlar Akla Havada dinleyenlere. Uzun bir zaman sonra Akla Havada'nın yeni bir bölümüyle daha sizlerle birlikteyiz. Yanında bu hafta da Bora var. Nasılsın abi? Günlerin nasıl geçiyor?
İyiyim abi, sen nasılsın?
İyi olmaya çalışıyorum diyelim. Malum birkaç gün önce Bolu Kartalkaya'da 78 tane vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Umarız sorumluları da bir an önce bulunur. Onun dışında genel olarak iyiyim diyebilirim. Sen nasılsın peki?
İyiyim, ben de aynı şekilde tabii. Yani bu ülkenin hani hem vatandaşı olarak hem de ülkenin genç bireyleri olarak böyle olaylarla karşılaştığımız zaman bir yandan artık şaşırmıyoruz, bir yandan da oldukça üzülüyoruz. Yani hani bunu zaten daha önceden konuşmuştuk. Elimizden geldiğince bu tip konulara buradan da reaksiyon vermeye çalışıyoruz ve bunu da hani açıkçası görevimiz olarak görüyoruz. Yani daha önceki pek çok olayda benzer şekilde konuştuğumuz gibi yine bir takım ihmaller sonucu bu tip olayları maalesef yaşamaya alıştık. Yine tabii mentalitemiz aynı. Ne kadar kötü olaylarla karşılaşırsak karşılaşalım, biz tekrardan bilimin yolunda, bilimsel metodolojinin yolunda hem diğer çalışmalarımızı yapmaya devam edeceğiz, hem de ülkenin aydın geleceği olarak gördüğümüz bir alanla alakalı, uzay ve havacılıkla alakalı programımızı yapmaya devam edeceğiz. Diyelim ve hani yavaştan konularımıza geçelim tekrardan. Hayatını kaybedenlerin ailelerine sabır diliyoruz. Yaralılarımıza da acil şifa diliyoruz.
Evet abi. Peki bu hafta ne konuşacağız? Aslında burada olmadığımız zaman içerisinde, program yapmadığımız zaman içerisinde epey önemli gelişmeler kaçırdık. Hem ülkemizden hem dünyadan olacak şekilde uzay ve havacılıkla ilgili epey önemli şeyler kaçırdık. Bu hafta neler konuşacağız Bora?
Ya evet, çok fazla şey kaçırdık. Yani bu hafta ya bütün bunları sığdırmak çok mantıklı olur mu olmaz mı, açıkçası henüz karar veremedim. Fakat en baştan almak gerekirse şöyle bir olay akışı şeklinde. Öncelikle olmadığımız süre içerisinde peş peşe bir sürü uçak kazasıyla karşılaştık. Bu kazaların bir tanesi Azal uçağı, Azerbaycan Hava Yolları uçağı. Ve bunu aslında kaza demek çok da doğru değil. Hepinizin bildiği gibi Rusya Azerbaycan uçağını vurdu. Ve vurmasına rağmen Azerbaycan uçağının yakındaki hava meydanlarına inmesine izin vermeyip denizi geçmesini istedi. Bunun amacı nedir, ne değildir? Tabii bu birazcık hani işin tartışılan ve birazcık böyle komplo teorilerine vesaire kayan kısmı. Fakat hani görünüşte elimizdeki bilgi şunu işaret ediyor. Uçağın kendi topraklarındaki meydanlara inmesine izin vermeyip denizi geçmesini söylemek, vurulmuş bir uçağa. Hani siz gidin ve denize düşün ve sonra sizi bulamasınlar demek gibi bir şey. Tabii Rusya bunu ilk kez mi yapıyor, bu şekilde bir davranışı? Hayır, tabii ki ilk kez yapmıyor. Yani evet, savaş vesaire dünyanın her yerine karşılaştığımız bir şey ki zaten hani yeni bölümlerimizde de daha böyle havacılıkla alakalı muharebe teknolojilerine dair bir şeyler de konuşmayı planlıyoruz. Fakat siviller arasında veya askerlerle siviller arasında savaş olmaz. Yani sivillere yapılan her türlü müdahale cinayettir. Başka hiçbir açıklaması yok bunun. Tabii ya yani durum ortada, bir savaş da yok da hani sonuçta Azerbaycan şu anda Batı bloğu ülkesi gibi gözüken bir ülke. Rusya ise Doğu bloğunun başındaki ülke tırnak içinde. Dolayısıyla böyle bir durumda hani İki tane husumetli ülkenin aslında olayına şahitlik etmiş gibi olduk. İlginç bir olay tabii. Yani ne olmuş? Uçak vurulduktan sonra denizi geçmiş bir şekilde, uçaktaki hidroliklerin arızasına rağmen denizi geçmiş. Ve ardından anladığımız kadarıyla pilotun kontrol yüzeylerine bir erişimi kalmamış. Ve uçağın heading'ini, yani burnunun nereye baktığını, motor seviyelerini farklı düzeylerde çalıştırarak kontrol etmeye çalıştığını zannediyoruz ve bu şekilde uçağı indirmeye çalışmış. Tabii başaramamış. O konuda başarısız olmuş ve dolayısıyla uçak karaya acil iniş yapmış. Ya tabii burada yani pilotun müdahalesi çok, nasıl söyleyeyim, bu kahramanlık hikayesi gibi bir müdahale. Çünkü gerçekten hidrolikleri bozulmuş bir uçağı koskoca bir denizden geçirmek ve sonra hani çok yumuşak bir iniş olmasa da karaya bir şekilde ulaştırabilmek, indirebilmek büyük bir başarıdır. Tabii iki pilot da hayatını kaybetti. Uçaktaki çoğu yolcu hayatını kaybetti. Fakat hani şu anda yaşayanlar pilotun o çabaları olmasaydı kurtulamayabilirlerdi. Dolayısıyla hani gerçekten bir kahramanlık hikayesi gibi bir şey. Acilen filmi yapılmalı hatta yani. O düzeyde bir kahramanlık hikayesi.
Ya abi bu arada yani üzerinden zaman da geçtiği için ben de birazcık unutmuşum. Şimdi dönüp bir tekrar baktım. Bu Azerbaycan uçuşundaki duruma gerçekten baya baya delik deşik etmişler uçağı ya. Yani
Evet.
inanılmaz bir şey ya. Paramparça olmuş yani uçak delik deşik her yerinde bir takım kurşun izleri var yani.
Şöyle haberimiz oldu. Şimdi uçağın düştüğünün haberi geldi. Ondan sonra uçaktan kurtulanlar uçaktan bayağı yürüyerek inip, hatta bir tane bir adam vardı. Onun videoları çok internette dolaşmaya başladı kazadan sonra. Adam uçak kazasından sonra kurtulmuş. Uçağın kıç tarafında oturuyormuş. Kurtulmuş ve kaza alanının videosunu çekmiş telefonuyla. Hatta böyle videolarını arka arkaya koyuyorlardı, böyle uçak sıkıntılı durumdayken hani inmeye çalıştığı esnada bir içeride kendi videosunu çekmiş. Sonra uçak düşmüş. Uçaktan yürüyerek inmiş, düşen uçaktan. Ve yine telefonu çıkartıp video çekmeye başlamış adam. Uçağın böyle kuyruk kısmını gösterdiği bir kadraj vardı. Ve kadraj direkt olarak delik deşik. Hani şey değil, böyle düştüğü için delik deşik olabilir mi diye falan ilk böyle geldi bir aklıma, ama mümkün değil yani, düşüşten o şekilde bir hasar alamaz. Düşüşte alacağı hasar kuyruğun delik deşik olması değil, kuyruğun direkt orada olmaması olur. Yani kuyruk kopar gider yani düşüşte alacağı bir hasarda. Delik deşik olmaz. Baya çünkü şarapnel izleri gibi izlerdi. Tabii direkt yani o video Twitter'da popüler olduğu anda insanlar hadi vuruldu mu, vurulmuş mu? Şarapnel izine benziyor. İşte şu hava sahasında uçuyordu. İşte Rusya'nın o bölgede şöyle bir hava savunma sistemi var. Bundan ateşlenmiş bir füze buna yol açabilir mi falan diye tartışmalar dönmeye başladı ve işin sonunda hakikaten de böyle olduğu anlaşıldı. Bayağı şarapnel tesirli bir füzeyle uçak vurulmuş.
Peki benim aklıma gelen bir soru var. Şimdi sonuçta hava savunma sistemiyle vurulmuş ya bu uçak. Abi
Evet.
bu hava savunma sistemleri yani sivil uçaklarla askeri uçaklar arasındaki farkı ayırt edemiyor mu? Ya da ayırt
Ya
edebiliyor ama Rusya özellikle şey mi yapıyor yani benim hava sahama giren kuş bile olsa vuracağım mı diyor.
hayır, Rusya'nın öyle bir şey yok. Hani biraz önce birazcık hani yaramaz çocuk gibi davranıyor dedim de, hayır, aslında durum çok da şey değil. Hani Rusya bilerek gitti de Azerbaycan uçağını vurdu gibi bir, veya bilerek gitti bir sivil uçağı vurdu gibi bir durum yok aslında. Burada yine önlemsizlik var. Rusya tarafından bu konuyla alakalı çok fazla açıklama gelmedi, ama bildiğimiz kadarıyla Rusya o esnada o bölgede bir düşman İHA'sı ihbarı almış. Ve bu ihbar üzerine oradaki hava savunma sistemlerini aktif etmiş. Hani hava savunma sistemleri de düşman uçak, dost uçak veya sivil uçak, askeri uçak ayırt edebilir mi? Bir yandan uçağa bağlı, bir yandan da hava savunma sistemine bağlı. Ve açıkçası o hava savunma sistemi otonom olarak mı çalışıyor, yoksa bir insanın onayını almadan ateş edemiyor mu vesaire, bununla alakalı bir bilgim yok. Ha, eğer bir insanın onayını almak zorundaysa o hava savunma sistemi, ona onay veren insanın sistemin tespit ettiği uçağa bir bakması lazım yani. Aga bu nedir diye, anladın mı? Hani biz ne vuruyoruz diye bir bakarsın değil mi? Ya yani sen olsan orada.
Evet yani bir de şimdi bana şey de ilginç geliyor açıkçası. Çok konularda inanılmaz fazla bilgim yok ama teknoloji bu kadar gelişmişken bence bunun en azından hani dost ya da düşman uçaktan ziyade sivil uçak ya da askeri uçak olup olmadığını ayırt edebilecek bir sistem ya da hani hiç değilse mesela örnek veriyorum eğer oradaki işte vatandaş oradaki asker bir düğmeye basıyorsa bunu onaylamak için hani bilgisayarlarda olur ya bazı pop-up ekranlar emin misin diye. Hani emin misin bak bu sivil uçak falan tarzı bir uyarı vermesi en azından yani ya belki de bunların önüne geçer diye düşünüyorum. Bilmiyorum belki de çok mantıklı bir düşünce değil ama.
Ya şöyle, şimdi Rusya'nın kullandığı
Yani
bazı
bizde
sistemler
yok
hala
muydu?
da Rusya'nın kullandığı bazı sistemler hala da şey, Sovyetler Birliği zamanından kalma, Soğuk Savaş döneminden kalma sistemler. Radarlar da o zamanın teknolojisi. Tabii yani orada o uçağı vuran sistemin radarı güncellenmiş midir, güncellenmemiş midir vesaire bilmiyoruz. Yani Rusya bu sonuçta bunları açık açık söylemiyor. Fakat hani en azından şunu söyleyebilirim. 21. yüzyılda yaşanmaması gereken bir olay bu. Bir sivil uçağa
Tabii ki abi.
askeri bir sistemin vurması. Yani kesinlikle yaşanmaması gereken bir olay. Ne olursa olsun.
Diyelim ve peki abi bu hafta başka ne konuşacağız? Bir sonraki sıradaki konumuz ne?
Sıradaki konumuz yine kronolojik olarak ilerlersek eğer Transporter 12 görevi var. Transporter kod adlı görevler SpaceX'in ticari yükleri yakın dünya yörüngesinde bırakmak için yaptığı Falcon 9 görevleridir. Peki Transporter 12'nin ne özelliği var? Transporter 12 Türk şirketlerinden çıkmış küçük uyduları yörüngeye taşıdı. Uydulardan bir tanesi Fergani Space'in uydusu, ki Fergani Space'de hepinizin bildiği Baykar teknolojisi altındaki bir şirket. Yani Bayraktarların bir şirketi ve uzay alanında çalışmalar yapıyorlar. Yeni bir şirket. İlk uydularını Transporter 12 göreviyle yakın dünya yörüngesine koydular. Uydunun amacı da daha doğrusu gelecekteki kuracakları uydu takımının, küçük uydu takımının amacı da Türkiye'ye yerli ve milli GPS sistemi kazandırmak, küresel koordinat sistemi kazandırmak. Diyeceksiniz Türkiye şu anda ne kullanıyor? Türkiye şu anda bizim aslında ismini GPS olarak bildiğimiz o GPS bir nasıl söyleyeyim? Özel bir isim aslında. Bir markanın ismi tırnak içinde. Amerika'nın sistemini kullanıyoruz. Dünyanın büyük bir kısmıyla aynı şekilde. Fakat Türkiye'de bunun yerleştirilmesi, yerli sistemin kullanılması isteniyor. Tabii bunda da hani bazı askeri çıkarlar vesaire var. Ki yani çok da mantıksız bir karar değil aslında. En azından askeri uygulamalarda kendi geliştirdiğimiz GPS sistemini kullanmak. Fergana Space de bunu amaçlayan bir şirket. İlk gönderdikleri uydu da bir deneme uydusu. Bazı sistemlerin çalışıp çalışmadığını test edecek. Bir küçük bir deneme uydusuydu. Yani küçük diyorum hakikaten küçük. Bunlara CubeSat deniyor. Farklı kategoride boyutları var fakat aşağı yukarı bir bilgisayar kasası büyüklüğünde bir uydu. Bir de Planes'in uyduları gönderildi. Planes'te yine bir Türk şirket ve IoT teknolojileri üzerine çalışıyorlar. IoT ne diye soracak olursanız açılımı Internet of Things, nesnelerin interneti. Gitgide gelişen bir alan IoT ve hani küçük altyapılar isteyerek, küçük altyapı istemleriyle bir takım şeyleri kontrol etmek veya takip etmek amacıyla kullanılan sistemler. Mesela örnek olarak evinizdeki telefonunuzdan kontrol edebildiğiniz bir ampulünüz varsa o bir IoT sistemidir. Ya da telefonunuzdan kontrol edebildiğiniz bir kahve makinanız varsa o bir IoT sistemidir. Tabii bu lokal bir IoT sistemi, yani onu kontrol edebilmek için yakın mesafede olmanızı gerektiren veya işte uzaktaysanız bile bir internet bağlantısı isteyen bir IoT sistemidir. Planes'in amacı kendi takım uydularıyla dünyanın her yerinden tamamen uydu haberleşmesi altyapısı kullanarak çeşitli noktalardaki bazı sistemleri kontrol etmek veya onların takibini gerçekleştirmek. İşte mesela atıyorum bu konuda da en çok verdikleri örnek ve bence hani çok güzel bir uygulama bir örneği bu. Bir konteyner var ve bu konteyner Pasifik Okyanusu'ndan geçecek bir geminin üzerinde ve konteynerin içindeki maddenin soğuk zincirde bulunması gerekiyor. Yani sürekli olarak belli bir sıcaklığın altında bulunması gerekiyor. Bir firma, bu konteynerin içine bu yükü koyan firma, konteynerin içindeki bir sıcaklık sensöründen sürekli olarak uydu bağlantısıyla Planes'in kuracağı bu sistemle konteynerin iç sıcaklığını kontrol edebilir ve hatta konteynerin içindeki soğutma sisteminin parametrelerini kontrol edebilir. Bunun gibi bir sürü daha uygulama fikri geliştirilebilir bununla alakalı. Biz zaten şu anda kullanılan örnekleri de var. Planes'te bunun üzerine çalışan yerli bir firma uyduları Ankara'da yapıyorlar. Ardından test için Amerika'ya gönderiyorlar, Houston'a ve oradan da Falcon 9'un ucuna koyup yörüngeye yolluyorlar. Şu ana kadar dünya yörüngesinde 13 tane uyduları var. Ve bu uydulardan bazılarının üzerinde kameralar, hatta bazılarını zannedersem yeni yaptıkların hepsinde oluyor, tam emin değilim. Bu kameralar ile dünyanın yukarıdan fotoğrafını da çekiyorlar. Tabii çalıştıkları alanlardan bir tanesi de bu. Yeryüzünün yüksek çözünürlüklü fotoğraflarını çekmek. Yani gayet iyi ilerliyorlar bu yolda ve hani bayağı da bir şey yaptılar. Dolayısıyla hani bir Türk şirketinin bu şekilde uzayda yani 13 tane uydusu var. Ve bu 13 uyduyu pek çok efektif alanda kullanabiliyorlar. Güzel bir şey, güzel bir haber bizim için. Bunun dışında da
Milli duygularımız gittikçe kabarıyor.
evet ya gerçekten. Ya şöyle, şimdi bu tip uygulamalar Türkiye'de yaşayan insanlar olarak yurt dışında olduğu zaman yani burada anlatıyoruz, evet heyecanlandırıyor ama o kadar da yakın gelmiyor her zaman. Bu tip şeyler böyle Türkiye'den, bildiğimiz yerlerden, Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Antalya'dan çıktığı zaman böyle hani ben şahsen kendimi böyle bir yakın hissediyorum. Anlatabildim mi? Ve hani sonuçta şirketleri yönetenler Türkler. Şirkette çalışan mühendisler Türk. Sistemleri yapanlar Türk ve dolayısıyla hani kolayca çoğu zaman iletişim kurabileceğin insanlar oluyor bunlar ve bu insanlar sonuçta uzaya giden, uzayda bir takım görevleri gerçekleştirebilen, cihazları üreten, yapan insanlar. Dolayısıyla evet yani kendimi gayet yakın hissediyorum.
Teşekkürler abi, ağzına sağlık. Her ne kadar daha konuşacak çok konumuz olmuş olsa da bunları birazcık daha ileriki bölümlere bırakıyoruz diyerek bu haftanın sonuna gelelim. Peki eklemek istediğin başka bir şey var mı?
Evet aslında daha dediğim gibi konuşacağımız çok fazla şey var. Eğer bunları bir bölüme sıkıştırmaya çalışırsak bölüm aşırı uzun olur. Bu sebepten ötürü yakın zamanda yapacağımız birkaç tane canlı yayında bunlar üzerine detaylı detaylı daha uzun uzun konuşacağız. Bunu da şimdiden söyleyeyim, ekleyeyim.
O yüzden bizi takip etmeyi her yerden unutmayın.
Evet.
Sürekli 7/24. Neyse, o zaman hoşça kalın. Görüşürüz.
Hoşça kalın, görüşürüz.